Ayrım 7 sayfa 80. Estetik tecrübeden ancak bu yeni gerçekliklerin anlam dünyasına ulaştığımızda bahsedebiliriz. Dolayısıyla da yakın dünya tecrübesi aşamasında olan bir çocuğun estetik tecrübesinden bahsetmek saçmadır. Estetik tecrübenin temel karakteristiği bireyin aşkın terimiyle ifade edilen yeni bir ilişki türünü bulması veya çıkarmasıdır. Estetik tecrübe de ikincil tecrübe yani derinlik tecrübesi ile aynı modeldedir. Kısacası her estetik tecrübe denilen olay bir derinlik tecrübesidir. Fakat her derinlik tecrübesinin bir estetik tecrübe olduğunu söyleyemeyiz. Bunun için şöyle bir temel prensip ortaya konulabilir. Derinlik tecrübesi içerisinde estetik tecrübe olmayan başka tecrübeler de bulunur veya bulunabilir. İşte bu bağlamda bazı tecrübeleri estetik diye belirleyen boyut estetiğin kendisi olmaktadır. Stephen Paper'ın ifadesiyle estetik ve sanatta kişisel doğayla kişisel olmayan doğa bütünleşir. Ona göre estetik tecrübede 3 unsur bulunur. Birincisi kişisel olmayan, analiz edilebilen ve araştırılabilen unsur. İkincisi ilgiler, ruh durumu ve kültürel yaklaşımların meydana getirdiği kişisel unsur. Kişiselliğin burada bir şekilde kişisel olmayanla ilişki içerisinde olduğu unutulmamalıdır. Üçüncüsü ise tecrübemizle zenginleştirilmiş, ilgi ve algılarımızla anlamlandırılmış, ne kişisel ne de kişisel olmayan unsur. Anlaşılacağı üzere insanın estetik bir kararda bulunabilmesi için bazı duysal ve düşünsel aşamaların geçilmesi gerekmektedir. İnsan gördüğü, duyduğu ve okuduğu şeylere güzel ya da çirkin hükmünü verebilmek için hem duysal tecrübeye dayanmalı hem de onu aşmalıdır. Buna rağmen yani estetik tecrübe, duyum, algılama ve kavrayışı içermesine rağmen onlardan daha fazlasını içerir. Elbette biz bir şeyi duyu organlarımız vasıtasıyla ya da en geniş anlamıyla bir şey vasıtasıyla algılarız. Mesela görür, dokunur, koklar veya tadarız. Bu duyumlar organize edilmemiş duyumlardır. Algılama aslında bu duyu verilerinin ya da duyumun organize edilmesi demektir. Duyumsadığım şeyin sert mi, yumuşak mı yoksa kırmızı mı olduğu bir algı meselesidir. Estetik tecrübe algısal tecrübelere dayanır. Fakat onlarla sınırlandırılabilir bir tecrübe değildir. Çünkü estetik tecrübe sırasında dışarıda bulmadığımız bazı şeyleri, yani algı dünyamıza ya da algısal tecrübeye dayanmayan bazı şeyleri estetik objeye atfederiz. Estetik tecrübenin böyle bir özelliğe sahip olması, yani onun duyumu aşan bir veçhesinin oluşu, estetik tecrübenin Bergson felsefesinde doğrudan aşkın alanla ilişkilendirilmesine neden olmuştur. Nasıl sanatçı ilhamla kendini aşan bir şeyi hissederse, biz de güzelin gözleminde aynı aşma duygusunu yaşarız. Güzelle yüz yüze gelişimiz, güzeli özümseyişimiz tam anlamıyla bir aşkınlık deneyidir. Güzelin bizde yarattığı aşkınlık bizim kendi dışımıza çıkmamızı gerektirir. Böylece kendi kendimizi aşmış oluruz. Bizi aşan şey hem güzelin kendisidir hem de kendimizizdir. Her ne kadar güzel karşısındaki durumumuz bir diyalektik ilişkiyi gerekli kılsa da güzelle bütünleştiğimiz bir yer vardır. Bu yerde aşkınlık gerçekleşir. Bu aşkınlık bir kendini yitirme değildir. Enfühlung'da olduğu gibi bir nesnede eriyip gitme de değildir. Güzelin gözleminde kendimizi aşışımız, alışık olmadığımız bir yetkinlikle karşı karşıya gelmenin doğal sonucudur. O yetkin olan bizim bütün bir insanlığa bağlanmamızı ya da bu bağı bütün boyutlarıyla bir kere daha yaşamamızı sağlayacak kadar güçlü olabilir. Güzel bizi kendimizden çıkarır, bizi yetkinin ya da aşkının duygusuna ulaştırır. Bizi kendisini gözlemlemekle güçlü kılar, giderek evrensele bağlar. Böylece güzel, bizi bütün dünyaya açan, insanlığa kavuşturan, insanın ortak sorunlarına bağlayan bir güç olur. Platon'da ise estetik tecrübe Bergson'da olduğu gibi sadece aşkına ya da evrensele göndermede bulunmaz, bizzat Tanrı güzelliğinin temaşasına kadar götürülür. Düşün, ne olur? Bir görebilse insan her şeyden soyunmuş, arınmış, katıksız güzelin kendini. İnsan tenine, bedenine, rengine, daha bir sürü ıvırına, zıvırına bulanmış güzelliği değil, bir tek görünüşü ile Tanrı güzelliğini. böyle bir güzelliğe gözlerini kaldırıp bakmaksızın onunla kaynaşmasının yolunu bulanın yaşamını küçümseyebilir misin? Ancak onu güzele yalnız güzeli görecek gözle bakan erdem taslakları değil, gerçek erdem yaratabilir. Platon sadece bu estetik temaşa için hayatın yaşanmaya değeceğine inanmaktadır. Görüldüğü üzere burada Platon için güzellik sadece bir estetik değer değil, bir metafizik, hatta metafizik bir estetik halini almakta, Tanrı'ya giden bir yol olarak sunulmaktadır. Bu yol dışarıdaki dünyanın güzelliğinden, yani Eros'tan ya da Kozmos, Asthetios'tan kalkmakta, oradan erdemin güzelliğinin temaşasına ve son olarak da güzelliğin kendisinin tecrübesiyle sonuçlanmaktadır. Şimdi can kulağıyla dinle beni. Sevginin şimdi vardığımız yerine kadar götürülen adam bütün güzel şeyleri birbiri ardı sıra ve gerekli düzen içinde gördükten sonra girdiği yolun sonuna ulaşarak birdenbire eşsiz bir güzellikle, güzelliğin özü ile karşı karşıya gelecektir. İşte onun bütün amacı ve uğraşı ona ulaşmak içindir. Duyulur dünyanın estetik temaşasından aşkın dünyanın estetik dünyasına taşmayı içeren estetik tecrübe çabalarını, çoğunu mistik tecrübede de görmek mümkündür. Mesela Plotinus'ta estetik tecrübe, bütün varlıkların sonuncuları olan duyulur objelerden ilk objelere kadar yükselmeyi içeren bir süreç şeklinde ele alınır. Ona göre şayet biz biri ya da ilkeyi temaşa edeceksek, duyulur objenin güzelliğini görmeli ve onların güzelliğini arkada bırakarak bir bakıma çok varlık olmak yerine tek varlık olarak artık kendi içimizden yükselmeliyizdir. Bu yükselişte ruh bazı durumlarda birin güzelliğine o kadar katılır ki artık kendini Tanrı gibi görebilir ya da varlığın toplamını kendisinde görmeye başlayabilir. Plotinus için böyle bir temaşa, yani kişinin kendini Tanrı gibi görmesi yanlış bir düşüncedir ve bir yanılgıdan ibarettir. Zira kişi yaşadığı tecrübe sonrasında yine erdem güzelliğine dönmek zorundadır. Buradaki problem kendisini Tanrı gibi gören mistiklerin çıkışta ya da başlangıçta erdem güzelliğinden bağımsız hareket etmeleri ve sonuçta da kendilerini tekrar dünyaya döndürememeleridir. Kısacası Plotinus'a göre hakiki güzellik ancak başka çehre ile, yani beden güzelliğinden başlayarak ruh, nous ve Tanrı güzelliği katına kadar yükselerek görülebilir. Her basamağın kendine göre bir güzelliği vardır ve her bir güzellik bir arınma, katharsis ile ötekinden ayrılır. Görüldüğü üzere birçok filozof kutsalla doğrudan veya dolaysız bir temasın estetik tecrübeyle mümkün olabileceğine inanmaktadır. Fakat böyle bir kabul kendi içerisinde bazı zorlukları barındırdığı gibi birçok teistin de onaylayacağı bir yaklaşım değildir. Öncelikle böyle bir estetik tecrübenin gerçekleşebilmesi için Tanrı'nın var olması ve insanlarla böyle bir ilişkiyi kabul etmesi gerekir. Ya da tersini düşündüğümüzde insanların Tanrı'nın varlığını kabul etmesi ve böyle bir ilişkiye hazır olması gerekir. İkinci olarak burada estetik tecrübenin insanlar arası bir ilişkiden ziyade bireyin Tanrı ile doğrudan ilişki kurmasıyla ortaya çıktığı iddia edilmektedir. Fakat çoğu teist için Tanrı tecrübesi hangi derinlik tecrübesi düzleminde olursa olsun mümkün değildir. Bu yüzden teistik dinler içerisindeki birçok teolog ve mistiğin estetik tecrübe sırasında bireyin Tanrı karşısındaki durumunu aynaya bakan kişiye benzetmeleri oldukça ilginçtir. Özetle onların aynada yansıyanların görülebileceği, ancak Tanrı aynasında onun yüz yüze gelecek şekilde görülemeyeceğine inandıklarını söyleyebiliriz. Mesela Thomas Aquinas, bizlerin her ne kadar Tanrı'yı bildiğimizi ve tecrübe ettiğimizi söylememize rağmen bunun sınırlı kapasitemizle belirlenen bir bilme ve tecrübe etme olduğunu savunur. Kanaatimizce bu temel prensipler Tanrı hakkındaki bütün insan tecrübelerinin dolaylı olduğunu gösteren açıklamalardır. Dolayısıyla da yaratıcı tecrübemize aracılık eden varlık, varlıklar olmaksızın estetik tecrübeyi sağlam bir zemine oturtmak mümkün gözükmemektedir. İnsanlar bazen sıradan tecrübelerine dayanarak sıra dışı olduğunu düşündükleri tecrübelerini anlamlandırmaya çalışırlar, çalışabilirler. Elbette bazı durum ya da olaylar sadece algılarımıza ya da dış dünya tecrübelerimize dayanılarak açıklanamazlar. Mesela bir bilardo topunun diğerine vurmasıyla onu harekete geçirdiğini başka bir şeye başvurmadan anlarız. Yani hareketin sebebi diğer topun ona vurmasıdır. Fakat ağaçtaki elmanın yere düşmesini algılamamız ya da tecrübe etmemiz kesinlikle salt bu tecrübeye dayanarak yerçekimi kanununu bildiğimiz anlamına gelmez. Zira bu yerçekimi kanunu doğrudan tecrübemizden çıkarılabilir bir durum değildir. Kısacası duyumlarımız tarafından algılanmayan bazı olaylar ancak aklımızla çıkarılabilirler. İşte estetik tecrübenin Tanrı'nın varlığına bir işaret olması da buna benzer. Bu bağlamda radikal teizmin savunucularından biri olan Aquinas, Tanrı'nın işaretlerinin her şeyde görülebileceğini, yani estetik tecrübenin var olanı anlaşılır kılacağını, fakat bizzat Tanrı'nın kendisini anlaşılır kılmayacağını iddia eder. Tecrübe, dünyaya göre hem içkin hem de aşkın kabul edilen Tanrı'nın, daha çok süje perspektifinden gayesel aktivitesinin karşılıklı tecrübesini ve karşılıklı keşfini yansıtır. Böyle bir yaklaşım, Tanrı hakkında konuşmaktan ziyade ona yakın olan şey hakkında konuşmak, Tanrı terimini kullanmaktan ziyade dünya ve dünyaya karşı sorumluluklar hakkında konuşmak demektir. Söz konusu tefekkürün gerisinde ya da zemininde de bizim doğrudan Tanrı'yı tecrübe edemeyeceğimiz kabulü bulunmaktadır. O ancak kendisine yakın olanla dünya ya da başka bir şey anlaşılabilir ve tecrübe edilebilir. Dolayısıyla da burada Tanrı'yı karşılıklı tecrübe ve bilme, dünyayı ya da başka bir şeyi karşılıklı bilme ve tecrübe etmeye dönüşür. Çünkü Tanrı, birçok teist için bütün insan tecrübelerinden, aşkın ve bizim kişisel ilişkilerimizin ötesinde olandır. Yukarıda ifade edilen düşünce, yani Tanrı'nın varlığın düzeni içerisinde dolaysız ve vasıtalı olarak mevcut olduğu düşüncesi, aynı zamanda kendi içerisinde varlığın ontolojik olarak bireye göre önsel olduğunu söylenmesi demektir. Meselenin burada tartışmalı olan yönü ise Tanrı'nın nasıl insan tecrübesine konu olduğudur. Bazılarına göre Tanrı bu dünyada tecrübe edilebilir bir varlıktır. Zira o her yerde mevcut olandır. Onun cemalini her şeyde ve her yerde müşahede etmek mümkündür. Fakat daha önceden de bahsedildiği üzere teoloji Tanrı'nın düş dünyada görülen objeler gibi bir obje olmadığına da inanmaktadır. O zaman teolojinin Tanrı'nın her yerde mevcut olması ya da onun cemalinin varlıklarda tecelli etmesi düşüncesi ne demektir ya da ne anlama gelmektedir? İşte özellikle İslam estetiğinin temel problemi ve belirleyeni söz konusu soruya verilen cevapla şekillenir. Çünkü Müslüman sanatkar burada bir yandan tüm varlıklar alanını ona bağlamak, tevhid, diğer yandan da onun diğer varlıklara benzemediğini, tenzih göstermek zorundadır. Bu paradoksal durum içerisinde estetik tecrübenin son noktada kendisi dışında bir dayanak arama ihtiyacı ya da sınırının çizilme zorunluluğuyla karşılaşılmaktadır. Müslüman teolog ve sanatkarın durduğu nokta paradoksaldır. Çünkü burada o bir şeye hem var hem de yok demektedir. Yani Tanrı hem her yerdedir hem hiçbir yerdedir. Benzer bir şekilde aynı varlıkta hem kesreti hem de vahdeti görmek, dolayısıyla da sanat felsefesi açısından tenzih ve tevhid ilkesini benimsemek bir paradokstur. Fakat bir şeyin paradoksal olması onun anlamsız olması anlamına asla gelmez. Şayet bir paradoks anlamsız ise o zaman insan da anlamsızdır. Çünkü o bir yandan çokluktur, diğer yandan tüm çokluğuna rağmen bir bütünlük ya da bir bendir. O bir yönüyle profan yani dünyaya ait bir varlık, diğer yönüyle de kutsala ait bir varlık olduğuna inanmaktadır. Bu bakımdan insan bizzat kendinde söz konusu paradoksu barındıran en önemli estetik objedir. Paradoksal bir durum karşısında tecrübenin bir dayanak arama ihtiyacı çoğunlukla onun rasyonel ve bilgiye dayanan kriterlere bağlanmasıyla sonuçlanır. Şayet bir tecrübe bilmeyle ilgili bir nitelik kazanacaksa, yani sırf kişinin acı veya düş tecrübesi gibi psikolojik bir durumu ifade etmeyip, kişiden ontolojik olarak bağımsız bir varlığın algısını ya da bilgisini içerecekse, bu ancak tecrübe dışı etmenlerce belirlenebilecektir. Zira tecrübenin kendisinden ya da fenomenolojisinden ontolojik iddialara geçilemez. Mesela Richard Swinburne ve Alvin Plantinga, dünyanın güzelliğinden ya da bir çiçeğin deneyiminden Tanrı'nın varlığına taşmanın makul, temel bir inanç olduğuna inanırlar. Plantinga'ya göre insan bazen bir çiçeğe ya da yıldızlı semanın güzelliğine baktığında bunları yaratan bir Tanrı'nın varlığına inanma eğilimi taşıyabilir, taşır. Bu türden tecrübeler yaşayan bir kişi için Tanrı inancı, çıkarımsal kanıtlar gerektirmeyen, doğuştan bir kaynağı olan fitri ve tecrübi bir inanç, teknik bir ifadeyle tamamıyla rasyonel ve uygun bir temel inançtır. Ona göre delilsiz inanç, dayanaksız bir inanç demek değildir. Bu yüzden ateistler, Tanrı inancı aleyhine kesin kanıtlar ileri sürmeksizin inananları akıl dışı olmakla suçlayamazlar. Zira Tanrı inancının sağlam bir temeli vardır ama bu temel en temelde, en içte ve özde bulunan bir temeldir. Böyle bir temele dayanan inanç da tamamen rasyonel bir inançtır. Doğada tecrübe edilen güzelliklerden çıkarılan inancın daha çok makullüğü üzerine vurgu yapan Swinburne ise, meydana gelen bütün olayların bir anlamda evreni yaratan Tanrı'nın fiillerini yansıttığına inanmakta ve tecrübeye dayalı inancı makul olmasına rağmen yine de burada belirleyici olanın Weltanschauungslarımız, dünya görüşlerimiz olduğunu belirtmektedir. Ona göre aslında inanan ve inanmayan dünyaya farklı bakarlar, dolayısıyla da onların dünya tecrübelerinden çıkardığı yorumlar ve estetik tecrübe karşısında aldıkları tavırlar farklılık arz eder. Biri dünyanın güzelliğini ya da yaşadığı estetik tecrübeyi çok rahatlıkla Tanrı'nın varlığının bir işareti olarak kabul ederken, diğeri dünyanın güzelliğini kabul etse bile bunun Tanrı'nın varlığına işaret etmediğini, etmeyeceğini söyleyebilir. Hatta bırakın Tanrı'nın varlığını, dünyanın güzellikten ziyade kötülük, eksiklik ve tamamlanmamışlık içerdiğini bile söyleyebilir. Bununla birlikte bir kişi Tanrı'nın var olduğunu gösteremese, kanıtlayamasa da ona inanmanın, inanmamanın makul olduğu düşüncesini devam ettirebilir. Bu durum Wisdom'un bahçıvan hikayesiyle şöyle ortaya konulabilir. İki kişi uzun bir aradan sonra bahçelerine döner ve yabani otların arasındaki eski fidelerin şaşırtıcı bir gürbüzlük kazandığını görürler. Biri diğerine bir bahçıvanın buraya gelip bu fidelerle ilgilendiğini söyler. Etraflarına sorarlar fakat hiçbir komşu bahçede çalışan bir kişi görmemiştir. Ancak bir bahçıvanın olması gerektiğine inanan kişi, bahçenin düzenlenişindeki amaçlılıktan, oradaki güzellik ve tasarımdan etkilenmeye devam eder. Diğer kişi ise ona yabani otları gösterir ve böyle bir şey olmadığını söyler. Her ikisi de bahçede hem bir bahçıvanın ihtişamına işaret eden hem de aksini gösteren işaretler bularak araştırmayı yapmaya devam ederler. Öyle bir noktaya gelirler ki, ne başka keşfedilecek bir olgu kalmıştır, ne de başka bir bahçıvanın aralarındaki meseleyi çözebilmesi durumu. Sonuçta birisi hala bir bahçıvanın görünmeden ve duyulmadan geldiğini ve onun kendisini hepimizin görebileceği işleriyle gösterdiğini söylemekte, diğeri ise bunu kabul etmemektedir. Burada olgu meseleyi çözmemektedir. Sahip oldukları farklı bakış açılarından dolayı İki bahçıvan arasındaki tartışma hala sürmektedir. Çünkü her ikisi de bahçenin kendi varsayımlarına uygun görünen özelliklerini ve görünüşlerini sunmakta ve yansıtmakta vurgulamak istedikleri şemaya dikkat çekmektedir.